Ayrım 6. Bücürü ayarla. Elmer Leonard. Sayfa 55. 7. bölüm. Hikaye neden sorunu biliyor musun dedi Harry. Sonunu bilmediğini anlamamdan önce de demek istiyorum. Sebeceğin kimse yok. İyi adam kim? Öyle biri yok. Tefeci olan iyi adam dedi Chilly. Şaşırmış görünüyordu. Şaka mı yapıyorsun dedi Harry. Tefeci kötü adam. Kurban olan Leo. Ama onu da önemsemiyoruz. İyi rolde biri yok. Kadın rolü yok. Baş rolde kadın yok. Sadece ilk kısım var. İkinci kısmında yarısı. Sanırım sana ceketimin nasıl çalındığını, Ray Bones adındaki şu herifi tek kurşunla nasıl vurduğumu ve bunun acısını benden nasıl çıkarmak istediğini de anlatmalıyım dedi Chilly. Tanrım, evet anlatsan iyi olur dedi Harry. Hala mutfaktaydılar. Saat sabahın 3'ü olmuştu. Kahve içiyor ve Chilly'nin paketindeki sigaraları tüketiyorlardı. Bunlar bittiğinde Harry, Karen'in mentollü sigaralarından bir paket buldu. Hepsi bu kadar mı dedi Harry? Sanırım. İşe yarayabilecek gibi duran sahneler var ama yeterli değiller dedi Harry. Çok fazla ısrarcı olmadan adam hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Örneğin kumarhanedeki adam, rulet masasındaki fedaiyi fazla işlemiyorsun. Ne gibi mesela? O sahne dedi Harry. Bir filmde o tarz bir sahne gerginlik yaratabilmeli. Seyirci ha işte başlıyor demeli. Senin sert biri olduğunu biliyorlar. Fedaiyle nasıl başa çıkacağını görmek isterler. Evet, gerçek hayatta diye devam etti Chilly. Kumarhanede bir olay başlatırsın, seni kapı dışarıya derler ve bir daha geri gelmemeni tembih ederler. Sana söylemediğim şey, ertesi gün Leo'nun Los Angeles'a uçtuğunu, bana söyleyenin fedai oldu. Onca onu bulmam gerekti, koruma sağlayan çeşitli şirketleri aradım. Tehdit etmek zorunda kaldın mı? Dövüp dövmediğimi mi soruyorsun? Adam benden iriydi. Ben de ne yaptım biliyor musun? Onu kahvaltıya götürdüm. Leo'nun kumarda kazanıp kazanmadığını sordum. Jerry ah fena sayılmazdı. Onu 450 bin dolarıyla uçağa koydum. Hepsi bu kadardı diye anlattı.
Bütün bunları sana neden anlatsın?
Çocuk bana anlatmaya can atıyordu. Kendini önemli hissetmesini sağlıyordu. Bir sinema yıldızının oturduğu evi bildiğini söylemek gibi bir şey. Seni içeriden biri yapıyor.
Sinema yıldızlarının hemen hepsinin nerede yaşadığını biliyorum. Bana hiçbir faydası yok dedi Harry.
Öyle mi? Arada evlerinin önünden arabayla geçmekten şikayet etmem doğrusu diye ekledi Chilly.
Bu evde daha önce kimin yaşadığını biliyor musun? Cary Grant.
Yapma ya, bu evde mi?
Veya Cole Porter'dı. Hangisiydi unuttum. Harry Caron'un sigaralarından birini daha yakıyordu. Yorulmuştu. Başı ağrımaya başlamıştı ama devam ediyordu.
Öyleyse Leo'nun nerede olduğu hakkında bir fikrin yok. Sadece Los Angeles'ta olduğunu biliyorsun. Ondan bile emin değilim. Faye yani karısı hala haber almamış. Onu tekrar aradım. Bana bakmam için bir isim verdi. Leo'nun kuru temizlemeciler toplantısında tanıştığı hafif meşrep birinin adını. Bunun için Ventura bulvarında bir motelde kalıyorum. Kadının adı Hayton adlı kuru temizleme dükkanının yanında ama kadın şehir dışında. Umarım Leo ile beraberdir ve yakında dönerler.
Diyelim ki onu buldun, sonra ne olacak?
Chilly hemen cevap vermedi, Harry bekledi. Chilly'nin film fikrinden başka pek çok imkanı olduğunu gördü. Bu durumu çeşitli şekilde yorumlamak mümkün dedi Chilly. Aslında bunun Faye'in parası olduğunu söyleyebiliriz. Para ona ödenmişti.
Aslında dedi Harry, para hava yoluna ait. Bu seni rahatsız etmiyor mu?
Beni niye rahatsız etsin? Parayı ben almadım ki, onlar aldı.
Doğru ama karısıyla yarı yarıya paylaşmaktan bahsediyorsun.
Hayır, karısının bana önerisinin o olduğunu söyledim. Bu konuda başka bir şey söylemedim. Harry, sana söylemediğim birkaç başka şey de olabilir.
Chilly ihtiyatlı davranmaya başlamıştı. Harry biraz düşündükten sonra başka bir yol denemek istedi. Olay örgüsü sağlamlaşıyor değil mi? Pek bir rolü olmasa da şimdi bir kadın eklendi. Bana daha fazla ayrıntı verdiğinde daha iyi oluyor. Nerede kalmıştık? Sen rulet masasındaydın. Leo sana olan borcunu ödedi. Ona karısından bahsetmedin mi?
Karısıyla konuştuğumu anladı. Bu onu kendine getirdi.
Demek istediğim paranın esasen karısına ait olduğunu söylemedin mi?
Kumarhane yönetimi işe karışacağı benziyordu. Ben de oradan ayrıldım. Ama evet, karısını aramasının iyi olacağını söyledim.
Sen de kaşınan avuçlarınla 20 bin doları keyifle kaptın ama para uçup gitti dedi Harry.
17 binden biraz fazlasını harcamıştım ki aklım başıma geldi.
Ama bana esas dokunan şey Leo'nun gözlerimin içine bakarak burada işim bittiğinde sana çek yazacağım demesi oldu. Zamanı olduğunda yapacağını, başından defolmamı istediğini ima ediyor gibiydi. Şu kuru temizlemecinin, yıllarca bize borçlu olan adam benimle öyle konuşuyordu. İnanamadım.
Ona tesadüfen rastladığını düşünmüş olabilir dedi Harry.
Evet, ölmüş olması gerektiğini biliyormuşum gibi. Ama benim bahsettiğim şey şu, adam 6 haftadır borcunu ödemediğini biliyordu. Aklındaki ilk şeyin bu olması lazımdı. Ama o ne yapıyor? Bana tavır koyuyor. İnanamadım. Sanki ona hiçbir şey yapamazmışım gibi üzerime geldi.
Bu da seni çıldırttı dedi Harry.
Üstüne daha fazla düşündükçe evet. Önce şaşırmıştı, onun bu halini hiç görmemiştim. Ama sonra düşündükçe sinirlenmeye başladım.
O tarz davranışa büyüklük kompleksi veya güç gösterisi çabası denir Harry. Çantasını fedaiye taşıtması ipucuydu. Burada bu işler çok yaygındır. Aktörlerde görürsün, film başına 100 bin dolar kazanan adamın şansı yaver gider. Bir sonraki filmi gişe rekoru kırar ve ücreti 1 milyona yükselir. Kısa zaman sonra birkaç milyon olmuştur ve filmin gelirinden %100 alır. Oysa o üzerine yapışan pantolonu ve protezli dişleriyle aynı rezil heriftir. Ama şimdi aniden film nasıl yapılır her şeyi bilmektedir. Senaryoyu ya yeniden yazar ya da yazdırır. Yönetmene sahneyi nasıl oynayacağını anlatır ve eğer yapımcıyı sevmiyorsa film setine gelmesini yasaklar. Ama yönetmenler, yapımcılar, herkes güç gösterisi yapabilir. Özellikle menajerler. Doğru insanlarla ortalıkta görünmek, Ferrari veya Rolls kullanmak, Spago'da veya The Ivy'de oturduğun masa, hangi tanınmış aktris seni orada öpmüş, şehirde gerçek güç sahibi kişilerden kaç tanesi telefonlarına cevap vermiş. Bunun gibi saçmalıkların hepsi puan kazandırır.
Harry durdu, konudan sapıyordu ama zaman kaybediyordu.
Ama Leo rol yapmaya çalıştığında halıyı altından çektin. Gayet net, güzel bir sahne.
Harry tekrar durdu. Sessizlikle buzdolabının çalışma sesinin farkına vardı. İçerisi çok aydınlıktı, rahatsızlık vericiydi ve başı ağrıyordu. Yine de yerinden kıpırdamak istemiyordu. Şimdi değil.
Bahsettiğin ceket hikayesini de sevdim. İşe yarar ama flashback olmazsa daha iyi olur. O durumlarda nasıl tepki verdiğini gösteren bir sahne. Yaptığın işte benzer başka durumlar da olduğunu tahmin ediyorum.
Artık o işi yapmıyorum.
Ama eskiden sert olmanı gerektiren durumlar vardı değil mi? Diyelim müşterilerden biri borcunu ödemedi.
Her zaman öderlerdi dedi Çalı. Ah, tokatladığım adamlar olmuştur. Tokatlama sık olurdu. Elini açıp bir tane patlatman yeterdi. Paramı geri almak için biriyle konuşuyorum mesela. Adam başka tarafa bakıyor ve ben de yüzüne bir şamar indiriyorum. Hey, seninle konuşurken yüzüme bak. İşte böylece dikkatini çekiyorum. Ne gibi insanlarla uğraştığımı anla. Birçoğu kabadayı olduğunu sanır. Bildiğin sokak insanları, dolandırıcılar, hırsızlar veya sadece uyuşturucu işi yapanlar. Bunlardan başka düzgün insanlar da vardı. Onlar genellikle zorluk çıkarmazdı. Her zaman borçlarını vaktinde öderlerdi. Sanırım varmak istediğin nokta şu Harry. Senin de alacaklarını tahsil ettiğim düzgün insanlardan biri olduğuna işaret etmek. Araba satıcısı veya televizyon mağazası olan biri gibi. Borçlarını ödemeyenlerden alacaklarını kurtarmamı isterler. Nasıl olduğunu umursamazlar. İstersen bacaklarını kır. İlk düşündükleri şey budur. Bu cümleyi söylerler. Ben de onlara hastaneye yatarsa size borcunu nasıl ödeyecek diye sorarım. İşin bu yönünü düşünmezler. Adamın bir parçasını ve parasını isterler.
Zor durumlarda kaldığın olmuş dedi Harry. Ray Bones'la arandaki mevzu gibi. Yalnız adamın adı tam film karakteri adıymış. Şey diyecektim, o zaman onu vurduğun için tutuklanmadın mı?
Bones benimle hesabını kendi kesmek istedi dedi Chilly. Polislere sokakta olduğunu, tanımadığı birinin saldırdığını söyledi. Hala beni cezalandırmak istiyor, kafasında bu var.
Ona hala borcun var değil mi?
Evet ama şimdi farklı bir hesabımız var. Tommy Carlo ile telefonda konuştum. Tommy'yi tanımalısın, kişiliğini falan. Herkesle geçinir. Bahsettiğim Jimmy Cap var ya, Capo Torto. Tommy'yi hep sevmiştir ama bir yere kadar Ray Bones'la da iş yapması gerekiyor. Ray onun adamı. Jimmy Carlo ölen adamın parasını paylaşalım dedi. Ben ve Tommy faizleri falan boş verin. Herkese temiz bir 8.000 dolar ve iş tamam olur. Gerisini unutmamızı söyledi.
Tommy ile konuşmuşsun dedi Harry masanın üzerine dirsekleriyle abanarak.
Yani şimdi o da Leo'nun hayatta olduğunu biliyor.
Öyle bir şey dedim mi?
Harry tekrar geriye yaslandı. Baş ağrısıyla birlikte kafasında sorular cirit atıyordu ama sakin görünmek istiyordu. Yapımcı hikayeye az bir ilgi gösteriyormuş gibi davranıyordu.
Öyleyse ona bundan bahsetmedin dedi Harry ve kendisini süzen derin gözlere gülümseyerek baktı. Yani Leo Devo'yu kendine saklamak istiyorsun.
İstemediğim şey diye devam etti Çili. Ray Bones'un bunu keşfetmesi. Tommy şu kuru temizlemecinin uçağa binmesini çok komik bulur eminim. Kimseye söylemeyeceğine de yemin eder ama biliyorum ki söyler. Öyleyse onu niye o durumda bırakayım?
Ama hala dikkate alman gereken Ray Bones var.
Chili omuzlarını silkti. Derin bakışlarında değişiklik olmadı.
Ona ödeme yapacak mısın?
Belki zamanı geldiğinde.
Peki seni aramaya gelirse?
Olabilir. Adamın kafası tek yönlü çalışıyor.
Ray Bones'dan sonra silahlı çatışmada bulunduğun başka olay oldu mu?
Chili'nin gözleri oynadı. Düşünür veya hatırlamaya çalışır gibiydi. Bir an dalıp gitmişti.
Evet, bir sefer oldu. Tommy ile birlikte Güney Miami'de kulüp işletiyorduk. İçeriye birini arayan bir adam girdi. Beni aramıyordu ama ben de yolunun üstündeydim.
Ne oldu?
Hiçbir şey. Adamı vurdu gitti.
Şimdi Harry durmuştu. Chili Palmer ona cennetten gönderilmişti. Buna şüphe yoktu.
Kulüp mü işletiyordunuz?
Momo'nun mekanıydı. Eğlence vardı. Çeşitli gruplar gelirdi. Çoğunlukla gençlere hitap ederdik.
Harry'nin bir sonraki sorusu hazırdı.
Silah taşır mıydın?
Chili tereddüt etti. Tam değil.
Bu ne demek oluyor?
Her zaman değil. Belki birkaç defa taşıdım.
Hiç tutuklandın mı?
Birkaç defa gözaltına alındım. Beni tefecilik ve organize suçlar yasası ihlalinden yakalamak istediler. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? İllegal faaliyette bulunmaktan ama hiçbir zaman ceza almadım. Temizim.
İllegal faaliyet çok geniş bir alanı kapsıyor değil mi?
Neyi bilmek istiyorsun?
Harry tereddüt etti, emin değildi.
Neden konuya girmiyorsun Harry? Senin için bir şey yapmamı istiyorsun değil mi?
8. bölüm. 49 birim yapmış olan ve kahve hazırlarken bir kısmının adlarını sayan adam buydu işte. Chili Harry'nin filmlerinden epeycesini seyretmişti. Hamam böceklerinin olduğu film vardı. Adam mutfağın ışığını yakar, aman tanrım, orada kendi boyunda bir hamam böceği durmaktadır. Grotesk filmlerinden bazılarını görmüştü. Alevler arasında kalan ve aklını kaçıran manyak hakkında olanı. Dünyayı ele geçirmeye çalışan dev kenelerin olduğu filmi. 100 yıl önce ölen ve bu şehirde yaşayan herkesin kafa derisini yüzen kızılderili hakkında olanı. Harry Asser'ı. Tüyleri diken diken eden 49 film yapmıştı. Ama adam daha çok nakliye kamyonu kullanan veya elinde tamir çantasıyla evinizdeki klimayı tamire gelmiş birine benziyordu. Gömleği ve içinden beyaz bacaklarının çıktığı donuyla, şişman birine göre fazla çöp gibi duran bacaklarıyla, kahve makinesinden kahve almaya giderken alkol tedavi merkezinde detoks görmesi gereken birine benziyordu. Chili borç alanlar arasında benzer durumda olanlar görmüştü, her şeyden vazgeçmiş olanlar. Harry'nin aklı iyi çalışıyordu ama birden suskunluğa gömülmüştü.
''Ne düşünüyorsun Harry, söylesene.''
Belki aptal gibi görünmeden nasıl söyleyebileceğini düşünüyordu.
Tamam, sana bir konuda yardım etmemi istiyorsun dedi Chili. Nasıl mı biliyorum? Bana sorduğun sorular haricinde burada kendimi sanki iş başvurusundaymışım gibi hissettim. İçerideki odadaydık. Buraya gelmeden bazı kişilerle konuştuğumu söylemiştim. Sen de durmadan kim olduklarını sormuştun, hatırlıyor musun? Peki beni birkaç avukatla irtibata soktular. Tommy Carlo ile görüştüğümü söylemiştim.
Harry dinliyordu ama her şeyin tamamını anlayabilmeye çalışan bir yüz ifadesi takınmıştı. Onun bu işle ilgisi ne?
Evine, sonra Sunset Bulvarı'ndaki ofisine gittim. Zigzag prodüksiyona gittim. Hiçbirinde yoktum ve kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Ben de Tommy'yi aradım. Şimdi Jimmy Cap'le yakınlar. Onu buradan temas kurabileceğim bir isim bulmasını söyledim. Film işinde birilerini tanıyabilecek bir isim. Tommy beni geri aradı. Frank de Phillips'ı ara, her şey tamam dedi. Kim olduğunu biliyor musun?
Harry hayır dercesine başını salladı.
Ben konuşurken uyuma, tamam mı?
Başım arıyor sadece. Frank de Phillips kim?
Jimmy Cap Güney Miami'de nasıl nüfus sahibi ise Frank de Phillips de Los Angeles'ın bazı bölgelerinde öyle nüfus sahibi. Ama onunla görüşmedim. O ancak belli düzeydeki insanlarla görüşür. Onun mahkemede ceza dosyalarına bakan avukatlarından biriyle buluştum. Genç bir adam, bir mahkeme salonundan kucağında dosyalarla koşarak çıktı, bana baktı ve ne istiyorsun diye sordu. Lanet avukatlar, hep böyle son anda koştururlar. Ona bu görüşmeyi Bay De Phillips'in ayarladığını ve aynı zamanda Las Vegas'taki en büyük kumarhanelerden birinin temsilcisi olduğumu hatırlattım. Bu sayede vaktinin 2 dakikasını bana ayırdı. Ne yapabilirim? İnceleyeceğim. Bana bir telefon numarası ver dedi. Ona kendisini arayacağımı söyledim, yoksa ondan hiç haber alamazdım. Ayrıca Ventura'da bu çöplükte kaldığımı bilmesini istemedim. 2 gün sonra onunla ve bir başka avukatla bir otelin Japon lokantasında buluştum. Sadece lokanta değil, tüm otel Japon oteliydi. Los Angeles'ın tam merkezinde. Evet, Otani Otel dedi Harry. Hemen belediye binasının yanında. Bu iki avukat yemeklerini hep orada yerlermiş. Çiğ balığa saldırmalarını, erişteleri yutmalarını seyrettim. Erişteler fena sayılmazdı. Böylece o ikinci avukat bana adresler ve telefon numaraları verdi. Seninkini ve yakın olduğun herkesinkini. Hepsi tek bir sayfaydı. Bana ihtiyar Harry Zim'i arayan tek kişi sen değilsin dedi ve yapımcıların 2 aydır seni aradıklarını söyledi. Ben de sorun ne ki diye sordum. Avukat Harry bir filmi için verdikleri 200 bin dolarla ortalıktan kaybolmuşa benziyor dedi. Harry başını sallayıp duruyordu, perişan görünüyordu. Bu beni şaşırtmadı. Bu şehir dedikoduya bayılır. Herkesin her şeyden haberi vardır. Sorman yeterlidir. Yapımcılarım 2 aydır beni mi arıyorlarmış? Onlarla konuştum, 2 hafta bile geçmedi. Piston Lakers maçından bahsettin mi? Dinle, başta bu adamlar bana yanaştı dedi Harry. Daha önce 2 filmim için para yatırmış ve kazanç sağlamışlardı, memnundular. Yapımcıların çoğu için bunu söyleyemezsin. Şov sektörüne girmek isteyenler sinema yıldızlarıyla tanışırlar ve riski yüksek bir iş olduğunu anlarlar. Harry temkinli davranıyor ve adımlarına dikkat ediyordu. Dedi Chilli. Bu adamlar film yıldızlarını, ünlüleri zaten tanıyorlar. Limuzin şirketi işletiyorlar. Böylece başka bir ortaklık işine geldiler. Bu birkaç ay önceydi. Bir sonraki filmimin ne olacağını planlarken. Film ülkeyi dolaşarak geride cesetler bırakan bir sirkin cani ruhlu ucube elemanları hakkındaydı. Filmin kahramanları arasında kapılardan geçemeyen ama erkekleri cezbetme yeteneği olan, onları sirk vagonuna çeken 300 kilo ağırlığında tombul bir kadın vardı. Chilli Harry, bana bak dedi. Harry'nin mutfak lambasının ışığında diken gibi kabarık permalı saçları ve yaşlı gözleriyle bakmasını bekledi. Aptal gibi görünmeden başının belada olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Bu iş de zordur. Nerede durduğuna bir bakalım, tamam mı? 200 bin dolarlarını bir basketbol maçında kaybettin ve onları söyleyemedin. Niçin? Çünkü bunu anlayabilecek veya kendilerini kontrol edebilecek tipte adamlar değiller dedi Harry. Seni korkutuyorlar mı?
Şimdi ne anlattım sana?
Emin değilim. Bana bir şey söylemek istiyorsun Harry. Anlat. Etrafında dolanma.
Peki, beni korkutuyorlar. Yapacakları ilk şeyin bacaklarımı kırmak olacağını düşünüp duruyorum.
Kafana takmışsın bunu. İkincisi ne?
Veya birilerine kırdırırlar. Bu adamları bilmezsin. Pek iş adamı sayılmazlar.
Harry, muhtemelen onları senden daha iyi tanıyorum. Söylediklerinden anladığım bu adamların sokakta limuzinlerden daha fazla işleri var. Uyuşturucu satıcıları bunlar değil mi? Sinema yıldızlarına uyuşturucu temin ediyorlar ve kazandıkları paraları senin vasıtanla aklıyorlar. Parayı bir Harry Zim filmine yatır. Para temizlenmiş, ütülenmiş çıksın.
Chilli bekledi. Harry geriye yaslandı. Duyulan tek ses çatırdayan sandalyesinden geldi.
Ya bilmiyorsun, ya bilmek istemiyorsun, ya da söylemiyorsun dedi Chilli. Ama bana anlattıklarından iş buna benziyor.
Gülümsedi, Harry'nin gevşemesini istiyordu.
İlgimi çekti. Bu adamlar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum.
Onların gerçekten gangster olup olmadıklarını veya sadece seni mi korkuttuklarını veya bağlantılarının kimler olduğunu tabii varsa, ama ilk öğrenmek istediğim şey dedi Chilli, neden adamların 200 bin dolarını alıp Las Vegas'a gittiğin ve kendini öyle bir duruma soktuğun. Eğer bu adamlardan korkuyorsan...
Mecburdum dedi Harry, kararlı konuşuyordu. Hayatımı değiştirecek bir anlaşmaya girme şansım vardı. Bu işte 30 yıl sonra beni bir gecede meşhur kılacak bir anlaşma. Ama başlayabilmek için 500 bin dolara ihtiyacım vardı.
Bir film mi diye sordu Chilli, emin olmak istiyordu.
Gişe rekoru kıracak bir film.
Senin limuzincilere sormak istemedin mi?
Yakınlarında bile olmalarını istemiyorum dedi Harry. Bu öylesine basit bir anlaşma değil, çok büyük bir şey.
Harry tekrar masanın üzerine eğilmişti. Ne oldu anlatayım. Bu durum Freaks'i çekmeye hazırlanırken gelişti. Elimde bir senaryo vardı ama üzerinde çalışmak gerekiyordu. Bazı pahalı efektlerden vazgeçilmeliydi. Ben de yazarımla konuşmaya gittim ve değişiklikleri gözden geçirdik. Murray iyi yazardır, hep benimle çalışır. Tüm grotesk filmlerini o yazmıştır. Birkaç tane başkasını da.
Sayısını bilmiyorum ama çok sayıda, yüzlerce televizyon senaryosu, sitcomlar, kovboy filmleri, bilim kurgular, birkaç gece yarısı kuşağı yazmıştır. Ancak şimdi televizyon işi alamıyor. Çünkü benim yaşımda ve televizyon kanalları 40 yaşın üzerinde kimseyi tutmak istemiyor.
Murray'nin bir de içki sorunu var. Tabii bu da yardımcı olmuyor. İçkiyi sever, günde 4 paket sigara içer.
Neden bahsediyorduk? Sana anlatmak istediğim konuya geri döneyim. Seneler önce mesleğe yeni atıldığında yazdığı ve hiçbir zaman satışa çıkarmadığı bir senaryodan bahsetti. Ne hakkında olduğunu sordum, anlattı. Çok hoşuma gitti. Metni alıp eve getirdim ve okudum.
Harry durakladı. Sonra tekrar okudum, emin olmak için. Tecrübem, içgüdüm, cesaretim bana önümde bir imkan olduğunu söyledi. Başrolde doğru bir aktörle şehirdeki herhangi bir stüdyoda çalışabilir ve anlaşmayı yönlendirebilirdim. Biliyorum ki bu film hızla başarıya koşacaktı.
Ertesi gün Murray'i aradım. Senaryosu için satın alma hakkını istediğimi bildirdim.
Bu ne anlama geliyor?
Senaryo için bir miktar para ödeyerek bir yıl boyunca piyasaya çıkarılmasını engellemek. Senaryo için satın alma hakkı demektir. Murray'e 25 bin dolarlık satış fiyatına karşılık 500 dolar verdim. Daha sonra çekim başladığında bir 25 bin dolar daha alacak.
Pek yüksek bir fiyat sayılmaz.
Eski bir senaryoydu, elden ele dolaşmıştı.
Öyleyse filme dönüştürebileceğini neden düşünüyorsun?
Çünkü öte yandan o kadar eski tarihli ki yeni sayılır. Murray senaryoyu yazdığında film stüdyolarının bugünkü yöneticileri daha yeni dünyaya gelmişlerdi.
Öyleyse bir anlaşma yapana kadar satın almayacaksın, doğru mu?
Veya parayı kendin bulacağım dedi Harry. Tercih ettiğim yol bu ikincisi, kontrol sende oluyor. Ama aklımda olan aktörle en az 20 milyon dolarlık bir film düşündüğümün farkındayım. Ve bu büyük stüdyolardan birine gitmek demektir. Aksi halde ihtiyaç gidermek için bile bir stüdyoya girmem.
Kazançlı çıkacağına emin misin diye sordu Çili. Sorun ne öyleyse?
Dedim ya, başlangıç için yarım milyon dolara ihtiyacım var dedi Harry. Birlikte çalışmak istediğim aktör sadece iyi oyuncu olmamalı. Perdede çirkin görünmeye de aldırmayacak biri olmalı. Dar pantolonlu ve protezli tipler bu filme gitmez. Eğer Gene Hackman'la çalışabilseydim diyelim, şu an sırada ön hazırlığa başlamış bile olurduk. Ama Gene 5 filmde oynamaya söz vermiş, kontrol ettim.
Chili en çok sevdiği aktörün kim olduğunu düşündü.
Robert De Niro'ya ne dersin?
Bobby De Niro belki günümüzün en iyi aktörü. Brando düzeyinde ama onu bu filme uygun görmüyorum.
Tom Cruise?
Harika bir genç aktör ama problem de burada. Bu role fazla genç kaçıyor. Sana listemi göstermeliyim. En azından yeterli yeteneği olanları ve yaşı uygunları dikkate aldım. Bill Hurt, Dreyfus ki şimdi çok meşhur, Pacino, Nicholson, Hoffman, Dustin'i ikinci en iyi seçim olarak gördüm.
Peki ilk seçimin kim?
Michael Weir, süperstar.
Chili şaşkın bir ifade, öyle mi dedi. Sonra evet Michael Weir diye tekrarlayarak başıyla onayladı.
İyidir. Sevdiğim tarafı her rolü oynayabilmesi. Normal birini, kaçığı, The Cyclone filminde köstebek olan çete üyesini oynamıştı.
En iyi performanslarından biriydi diye ekledi Harry.
6. ayrımın sonu. Sayfa 66.